Ayrım 2. Hikayeler William Shakespeare. Sayfa 28. Venedik Taciri. Venedik'in en önemli ticaret merkezi olduğu yıllarda kentin önde gelen tüccarlarından Antonio'nun gemileri 7 denize açılırdı. Antonio ihtiyacı olan herkese borç para verir ve bu işi yüksek faizle yapan tefecileri, müşterilerini elinden aldığı için kızdırırdı. Herkesin içinde tefecilere, özellikle Yahudi Shylock'a, duyduğu nefreti dile getirmekten kaçınmazdı. Shylock da Antonio'ya aynı olumsuz duyguları besliyordu. Bir gün Antonio'nun yakın arkadaşı Bassanio ondan yardım istemeye geldi. Bassanio parasını saçıp savuran sorumsuz bir kişiydi. Daima borç içindeydi ama bu kez başka bir amaçla borç istemeye gelmişti. Venedik'in birkaç kilometre dışında bulunan Belmont'ta Portia adlı zengin ve güzel bir kız yaşıyordu. Babası yeni ölmüştü. Bassanio bu genç kızla evlenmek istiyordu ama kızın isteklisi çoktu. Dolayısıyla Bassanio'nun bir an önce Belmont'a gitmesi gerekiyordu. Bu ziyaretin eksiksiz biçimde gerçekleşmesi için de paraya ihtiyacı vardı. Güzel ve zengin Portia onunla evlenirse genç adamın artık borç almaya gereksinimi kalmayacaktı. "Bütün servetim şu anda denizde," diye cevap verdi Antonio. "Param yok, üzgünüm ama başka birinden borç alabilirsen sana kefil olurum." Gerçekten dostça bir davranıştı bu. Çünkü kimse Bassanio'ya böyle bir garanti olmadan borç vermezdi. Böylece genç adam doğruca Shylock'a gitti. Bassanio, Shylock'tan 3 ay sonra ödemek üzere 3000 altın istedi. Antonio da kefil olacaktı. Shylock bir an durakladı. Antonio'nun serveti gemilerindeydi. Denizde gemilerin başına her türlü felaket gelebilirdi. Yine de karşısındaki Antonio idi. Shylock sakalını sıvazlayarak, "Antonio'nun kefil olması yeterlidir," dedi. Antonio da Shylock'un iş yerini anlaşmayı imzalamak için geldiğinde, Yahudi tefeci daha önce kendisine defalarca hakaret etmiş olan bu adamla karşılaşma fırsatını kaçırmadı. "Signor Antonio, birçok kez param ve paramı kullanma yöntemim hakkında bana ağır sözler söylediniz. Cübbeme tükürüp beni merhametsiz köpek, inançsız diye tanımladınız. Şimdi ise yardımıma ihtiyacınız var. Size ne söylemeliyim?" Antonio'nun cevabı sertti. "Size aynı şeyleri yine söyleyebilirim. Yine tükürür, yine alay ederim. Ama bu parayı ödünç verecekseniz dostlarınıza değil, düşmanınıza vermelisiniz." "Neden bu kadar öfkelisiniz?" diye sordu Shylock. Antonio ile dost olmak geçmişte kendisine söylenen sözleri unutmak istiyordu. Parayı faiz almadan da vermeye hazırdı. "Bu büyük bir lütuf," dedi Antonio. Gerçekten şaşırmıştı. Shylock notere giderek senedi imzalamayı önerdi. Faiz verilmeyeceği için onun yerine başka şartlar öne sürebilirdi. Borç gününde ödenmezse Shylock karşılık olarak Antonio'nun vücudunun herhangi bir yerinden yarım kilo et kesmeye hak kazanacaktı. Bassanio dehşete kapıldı ama Antonio buna gülerek karşıladı. 2 ay içinde gemileri geri dönmüş olacaktı. Dolayısıyla borcu rahatlıkla ödeyebilirdi. Belmont'taki görkemli evinde Portia umutsuzluk içindeydi. Birçok erkek onunla evlenmek istiyordu ama bunların hemen hepsi birer servet avcısıydı. Genç kızın kendini bu tür erkeklerden koruyabilmesi ve yanlış seçim yapmasını engellemek için babası ölmeden önce garip sayılabilecek bir vasiyette bulunmuştu. Portia bundan sıkıntı ve kaygı duyuyordu. Babasının vasiyeti şöyleydi. 3 kilitli kutu hazırlanacaktı. Altın, gümüş ve kurşundan. Portia ile evlenmek isteyen erkek bunlardan birini seçecek ve o kutunun anahtarını alacaktı. Seçilen kutudan genç kızın resmi çıkarsa genç kızla evlenerek servetine de sahip olabilecekti. Ama kutudan resim çıkmazsa kutuların sırrından kimseye bahsetmeyeceğine ve başka hiçbir kadına evlenme teklifi etmeyeceğine söz vererek oradan ayrılacaktı. İsteklilerden son şartı ağır bularak bu işten vazgeçenler olmasına rağmen şartları olduğu gibi kabul eden erkekler de çoktu. Portia'nın hizmetçisi Nerissa bir gün şöyle dedi. "Hatırlıyor musunuz? Babanızın zamanında Venedikli bir öğrenci vardı." "Evet, evet," diye cevap verdi Portia. "Adı Bassanio'ydu." "Evet efendim, iyi bir hanımefendiyle evlenmeye layık tek kişi oydu." Portia bunun üzerine. "Onu çok iyi hatırlıyorum ve bildiğim kadarıyla da o da senin bu sözlerini hak eden bir genç idi." Bu sırada genç kıza talip olan Fas Prensi ileri sürülen bütün şartları kabul ettiğini söyledi. Portia bir yandan babasının vasiyetini uygulamak istiyor, öte yandan Fas Prensi'nin doğru kutuyu seçeceğinden kaygılanıyordu. O günlerde Bassanio yolculuğa hazırlanıyordu. Portia için armağanlar almış, arkadaşları için veda partisi düzenlemiş ve yeni uşaklar tutmuştu. Bunlardan biri de Shylock'un uşağı Lancelot Gobbo idi. Lancelot'un eski efendisinin kasvetli evinden ayrılırken duyduğu tek üzüntü Shylock'un kızı Jessica'dan ayrılmak zorunda kalmasıydı. Shylock'un karısı yıllar önce ölmüştü ve Jessica tek çocuklarıydı. Yaşlı tefeci kızını çok sever ve sıkı bir gözetim altında tutardı. Savurgan ve sorumsuz genç, Venedikli erkeklerden birine kapılacağı korkusuyla kızını onlardan uzak tutmaya çalışırdı. Ama Shylock bunu başaramamıştı. Kızı Jessica, Bassanio'nun arkadaşlarından Lorenzo ile tanışarak ona gönlünü kaptırmış, iki genç gizlice kaçarak evlenmeye karar vermişlerdi. Tek sorun Jessica'nın kaçabilmesini sağlamaktı. Bassanio'nun veda partisi onlara bu fırsatı vermişti. Davetliler arasında Shylock da vardı. Lancelot evden ayrılmıştı ve Jessica da evde yalnız olacaktı. Plana göre genç kız meşale taşıyıcılarından birinin kılığına girerek partiye gidenlerin arasına karışacak ve sonra da görünmeden yan sokağa dalarak bekleyen bir gondolun içine atlayacaktı. Plan bekledikleri gibi gerçekleşti. Jessica erkek çocuk kılığına girip bir kutuya altın ve mücevher doldurarak aşağıda bekleyen Lorenzo'ya attı. Kendisi de balkondan atlayarak bir daha dönmemek üzere babasının evini terk etti. Öte yandan Belmont da Fas Prensi 3 kutudan birini seçmeye hazırlanıyordu. Kurşundan olanını mı seçseydi acaba? Bu kutunun üzerinde şöyle bir yazı vardı. Beni seçen kişinin sahip olduğu her şeyi tehlikeye atması gerekir. Ne? Dedi prens. Kurşun için mi? Kurşun için hiçbir şeyi tehlikeye atamam. Gümüş kutunun üzerinde beni seçen kişi hak ettiği her şeyi elde edebilir yazısı vardı. Altın kutunun üzerinde ise beni seçen kişi istediği her şeye kavuşacaktır yazıyordu. Bu Portia olmalı dedi prens. Dünyanın her tarafından gelen erkekler onu istiyor. Evet, bu kutuyu seçiyorum. Altın kutu açıldığı zaman içinden Portia'nın resmi değil, bir kafatasıyla ziynet eşyaları çıktı. Yanında da parlayan her şey altın değildir yazan bir kağıt parçası bulunuyordu. Böylece Fas prensi Portia'nın evinden ayrılmak zorunda kaldı. Koşulları kabul eden Aragon prensi de gümüş kutuyu seçti. Bu kutudan da sırıtan bir soytarının resmi çıktı. Portia ve hizmetçisi Nerissa kutuları düzenlerken bundan sonraki isteklinin kim olacağını merakla bekliyorlardı. O sırada içeri giren uşak genç bir Venedikli beyin geldiğini haber verdi. Bu Bassanio'ydu. Portia ilk kez heyecanlandı ve ilk kez bir isteklisinin yanlış kutuyu seçeceğinden kaygı duydu. Bu sırada Venedik'te Shylock üzüntü ve öfkeden aklını kaçıracak gibiydi. Kızı kaçmıştı. Üstelik mücevherlerini ve altınlarını da birlikte götürmüştü. Hatta sevgili karısının kendisine armağan etmiş olduğu Firuze yüzük de yoktu. Bütün bunları mutlaka düşmanı Antonio planlamış olmalıydı. Antonio, Jessica'nın kaçışı hakkında bilgisi olmadığına yemin ediyordu. Bazı görgü tanıkları da genç çiftin bir gondola kaçtığını söylüyordu. Ancak Shylock bu planda Antonio'nun parmağı olduğuna inanıyordu. Antonio, Shylock için hayatta sadece önemli iki şeyin olduğunu biliyordu. Bunlar da kızı ve parasıydı. Bu yüzden bu işi mutlaka Antonio planlamış olmalı diye düşündü Shylock. Rakibine olan nefreti üzüntüsüyle birlikte doruk noktasına çıkmıştı. Sokaklarda kızım paralarım diye bağırarak çaresizlik içinde koşarken çevredekiler onunla alay ediyordu. Antonio'nun bazı arkadaşları da Shylock'a ağır gelecek şakalar yapmaya başlamıştı. Daha fazla para kaybetmenin onun acısını artıracağını bildikleri için Antonio'nun denizdeki gemilerinin uğradığı felaket söylentilerini duyup duymadığını Shylock'a sordular. İşte şimdi de karşımda meteliksiz, savurgan bir dilenci var diyordu Shylock. Kendini beğenmiş bu adam bir zamanlar ortalıkta cakayla dolaşırdı. Hadi bakalım, şimdi söz verdiği şekilde borç aldığı parayı tazmin etsin de görelim. İyi ama Antonio borcunu ödemiyor değil. Elinde olmayan nedenlerle her şeyini kaybetti. Dolayısıyla sizin de onun etini alarak tazminat yoluna gitmeye hakkınız yok, dedi Antonio'nun arkadaşları. Bu sözler Shylock'u çılgına çevirmişti. Aşağılanmış ve acılara itilmişti. Bunun intikamını almalıydı. Antonio onun kayıplarına gülmüş, kazancıyla alay etmiş, Yahudi olduğu için aşağılamış, düşmanlarını kızıştırmış ve dostlarını kendisinden ayırmıştı. Bunları yapmasının herhalde tek nedeni Shylock'un Yahudi olmasıydı. Oysa Yahudilerin de gözleri, elleri, duyguları, amaçları vardı. Shylock da öteki Venediklilerle birlikte büyümüş, aynı havayı solumuştu. Yahudiler de haksızlık karşısında intikam alırlar diye bağırıyordu Shylock. Yahudi tefeci arkadaşı Tubal'ı kızı Jessica'yı bulup geri getirmesi için görevlendirmişti. Ama Tubal nereye gittiyse aynı şeyleri duyuyordu. Genç çift kentten kente dolaşarak bol para harcıyordu. Bu arada Tubal, Cenova'da Antonio'nun filolarını kaybettiğini, iflasın eşiğinde olduğunu öğrendi. Bu haber Shylock'u biraz rahatlattı. Antonio'yu mahkemeye vermek üzere hazırlıklara girişti. Öte yandan Portia kaygılıydı. Bassanio yanlış kutuyu seçerse ne olacaktı? Genç adama yardım edemezdi. Bassanio kutuları incelerken Portia onu heyecanla izliyordu. Bassanio altın kutuyu çiğ ve zevksiz bir renk diyerek istemedi. Gümüş kutu için soluk renkli ve sıradan diyerek kurşun kutuya yöneldi ve işte dedi bu kurşun kutuyu seçiyorum. Onun sadeliği beni etkiledi. Kutuyu açtıklarında içinden Portia'nın resmi ve babasının şanslı adama iyi dileklerini yazdığı bir kart çıktı. Genç kız Bassanio'ya sevgisinden söz edince genç adamın adeta dili tutuldu. Portia ve tüm serveti artık onundu. Portia sevgisinin simgesi olarak Bassanio'ya yüzüğünü verip bu yüzüğü sonsuza dek saklamasını ve yanından hiçbir zaman ayırmamasını istedi. Eğer bu yüzük parmağımda çıkarsa biliniz ki hayatım sona ermiş demektir dedi Bassanio. Bassanio'nun arkadaşı Gratiano da Portia'nın hizmetçisi Nerissa'ya kur yapıyordu. Nerissa da Portia gibi yaparak sevgilisine yüzüğünü verdi ve aynı istekte bulundu. Şimdi bu mutlu sevgililere üçüncü bir çift daha katılmıştı. Jessica ve Lorenzo. Yeni gelen bu çift, Antonio'nun mektubunu getiren bir arkadaşlarıyla birlikte Portio'ya konuk olmuşlardı. Bassanio kendisine getirilen bu mektubu açar açmaz bembeyaz kesildi. Mektupta Antonio başına gelen şanssızlıklardan ve Shylock'a olan borcunu ödeyemeyeceğinden bahsediyordu. Öyleyse karşılık olarak söz verdiği kefaleti yerine getirecekti. Bu da Antonio'nun ölmesi demekti. Bütün bu nedenlerden Antonio ölmeden önce Bassanio ile vedalaşmak istiyordu. Bassanio hayretler içinde kalmıştı. Nasıl olur diye haykırdı. Nasıl olur da bütün gemilerini kaybedebilir? Bir tanesi bile kurtulamamış mı? Hayır efendim, tek bir gemi bile kurtulamamış diye cevap verdi haberci. Üstelik Antonio borcu ödeyecek parayı bulsa bile Shylock bunu kabul etmeyecekmiş. Bütün tüccarlar, soylular ve Venedik dükü Antonio'nun ölümüne neden olacak bu tazminat biçiminden vazgeçmesi için Shylock'a yalvardılar. Ama o bu istekleri geri çevirerek yasalara uygun kararın alınmasında diretiyor. Portia Antonio'nun başına gelenleri öğrendikten sonra "Önce kiliseye gidip evlenelim, sevgili Bassanio," dedi. "Sonra da Venedik'e arkadaşınıza gidin. Yanınıza borcunuzu 20 kat fazlasıyla ödeyecek kadar altın alabilirsiniz." Bu sırada Antonio mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Hapishanede ölümü beklerken Bassanio'nun zamanında gelebilmesini umuyordu. Portia da yardım etmek üzere başka bir yol bulmuştu. Jessica ve Lorenzo'dan orada kalıp eve ve çalışanlara göz kulak olmalarını istedi. Kendisi de Nerissa ile işlerin yoluna girmesi için dua etmek üzere birkaç günlüğüne evden ayrılacaklardı. Portia daha sonra kuzeni Bellario'ya bir haberci yolladı. Bellario İtalya'nın en ünlü avukatlarından biriydi. Ondan Antonio'nun davasıyla ilgili bazı yasal bilgilerle bir avukat ve katibi için gerekli olan giysiler istedi. Portia ve Nerissa avukatın gönderdiği giysileri giyerek Venedik'e geldiler. Mahkemede Venedik dükü Shylock'tan merhametli davranması için son kez ricada bulundu. Bassanio 3000 altına karşılık 6000 vermeyi kabul ediyordu. 6000 altının her biri 6 parçaya ayrılsa ve her parçası ayrı bir altın etse yine de kabul etmem dedi Shylock. Böylece ünlü avukatı beklemekten başka yapılacak bir şey kalmamıştı. Avukatın genç katibi Bellario'nun hasta olduğu için gelemediğini ama yerine Roma'dan başka bir başarılı avukatı gönderdiğini söyledi. Bu avukat da genç olmasına rağmen Bellario kadar yetenekliydi. Dük bu genç avukatın Portia, yardımcısının da Nerissa olduğunu anlamamıştı. Duruşma başladı. Genç avukat önce Antonio'nun konuşmasını istedi. Shylock ile yaptığınız anlaşmayı kabul ediyor musunuz? Evet ediyorum dedi Antonio. O halde Shylock daha merhametli olabilmeli dedi avukat. Neden daha merhametli olmak zorundaymışım? Portia avukat kimliğiyle. Merhametin boyutları zorlanamaz diye konuşmaya başladı. Merhamet gökyüzünden inen yağmur gibidir. Düştüğü yerde iki kat değer kazanır. Merhamet eden de, gören de erdem kazanır. Shylock bu sözlerden etkilenmedi ve yasaların vereceği cezayı istiyorum dedi. Yargıç anlaşmayı inceleyerek kararını açıkladı. Antonio umutsuzluk ve çaresizlik içindeki arkadaşına veda etti. Bassanio dostunu kurtarmak için sevgili karısına ve sahip olduğu her şeyi feda etmeye hazırdı. Gratiano da aynı duyguları taşıyordu. Avukat kimliğine bürünmüş olan Portia ve katibi kimliğindeki Nerissa, kocalarının kendilerini böylesine kolayca feda etmek istemelerine kızarak bu iki erkeğe biraz acı çektirmeye karar verdiler. Antonio'nun yarım kilo karşılığı olan eti sizindir diye kararını açıkladı yargıç. Sherlock elindeki keskin bıçakla Antonio'ya yaklaştı. Yargıç, ancak bir nokta daha var diye devam etti. Bu anlaşma size bir damla bile kan dökme hakkını vermiyor. Burada sadece yarım kilo etten söz ediliyor. Madem anlaşmanın aynen uygulanmasını istiyorsunuz, yarım kiloluk bir parça kesebilirsiniz ama bunu yaparken tek damla kan dökerseniz, bütün topraklarınız ve malınız Venedik hükümeti tarafından elinizden alınacaktır. Sherlock yenildiğini anlamıştı. Kan dökmeden Antonio'nun vücudundan bir parça kesemezdi. O halde parayı almak durumundaydı. Anlaşmanın üç katı alın diye bağırdı Sherlock. Portia buna izin veremezdi. Sherlock sadece anlaşmada yazılı olanı alabilirdi. Ne eksik ne de fazla, sadece yarım kilo et. Öyleyse anlaşmada yazılı bulunan 3000 altını verin gideyim, dedi Sherlock. Portia buna da itiraz etti. Çünkü Sherlock'la işi henüz bitmemişti. Yasalardaki bir maddeyi hatırlatarak şöyle dedi. Bir yabancı, Venedikli bir yurttaşının hayatına kastedecek bir oyun oynarsa, bunu kendi hayatı ve servetiyle ödemek zorundadır. Siz de Antonio'nun hayatına karşı böyle bir oyun düzenlemiş bulunuyorsunuz. Yasalara göre bundan sorumlu olduğunuz için cezanızı çekmelisiniz. Sherlock tümüyle yenilmişti ama Venedik dükü merhametli davranarak Yahudi'nin hayatını bağışladı. Antonio da bu kararı kabul etti. Ancak iki şartı vardı Antonio'nun. Sherlock önce Hristiyan olacak, sonra da sahip olduğu her şeyi kızı Jessica ve damadı Lorenzo'ya bıraktığını açıklayan bir vasiyetname hazırlayacaktı. Sherlock için söylenecek bir şey kalmamıştı artık. "Yalvarırım, izin verin gideyim. Kendimi iyi hissetmiyorum," dedi Sherlock. "Kararı gönderin, imzalayayım." Sendeleyerek salondan çıktı. Antonio ve Bassanio bu parlak genç avukata övgüler yağdırıyordu. Ona borçlarını nasıl ödeyebilirlerdi? Sherlock için hazırladıkları parayı kabul eder miydi? Avukat, hayır dedi. Ama bu davanın bir anısı olarak Antonio'nun eldivenlerini ve sizin yüzüğünüzü alabilirim Bassanio. Bassanio yüzüğü kimseye veremezdi. Sayın bayım, bu yüzük eşimin armağanıdır. Böyle bir gerekçe erkekleri armağan vermekten kurtarır dedi avukat. Üzgün bir şekilde yardımcısıyla birlikte oradan ayrıldı. Antonio, dostu Bassanio'nun bu davranışı karşısında kırılmıştı. Avukatı olan borcumuzu hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Bırak yüzüğü alsın dedi. Bassanio hemen Gratiano'ya dönerek, arkalarından koş Gratiano, onlara yetiş ve yüzüğümü avukata ver dedi. Böylece genç avukat, Bassanio'nun hayatı boyunca saklamaya yemin ettiği yüzüğü almış oldu. Nerissa da avukatın kadibi olarak Gratiano'dan aynı gerekçeyle ona daha önce yemin ettirerek verdiği yüzüğü aldı. Portia ve Nerissa Belmont'a döndüler. Güzel bir yaz akşamıydı. Jessica ve Lorenzo karşılama hazırlığı yapmışlardı. Biraz sonra da Bassanio, Gratiano ve Antonio gelecek, her şey eskisi gibi mutlu ve sevinçli olacaktı. Ama Portia ve Nerissa'nın kocalarından istedikleri bir şey vardı. Az sonra Nerissa, bir yabancıya sorumsuzca verdiği yüzük yüzünden Gratiano'ya bağırmaya başladı. Portia da Bassanio'nun aynı davranışı nedeniyle dehşete kapılmış gibi göründü. Fakat bunlar hep iki erkeği biraz üzmek ve yüzükleri ortaya çıkardıklarında şaşkınlıklarını görmek için yapılmıştı. Böylece herkes genç avukat ve katibiyle ilgili gerçeği öğrenmiş oldu. Sonunda Portia, Antonio'ya bir mektup uzatarak denizdeki filosunun güvenli bir biçimde limana geldiğini açıkladığı zaman Venedikli tüccar ve arkadaşları için son mutsuzluk kaynağı da ortadan kalkmış oluyordu. İkinci ayrımın sonu, sayfa 48.